Ayrım 17.
Bu renk yeşilin zümrütlere ya da eski antika camlara özgü olduğunu bilen biri sizin aileyi uyarmalıydı dedi. Göz rengi olarak icat edilmemiştir bu renk. Şaşırtıcı oluyor. Nikolay zorla gülümsedi. Bir göz doktoruyla konuşup bu hatamızın bir çaresi var mı diye sorarım efendim. Evet öyle yap. Yaparım. Yap. General uzaklara baktı ve bir an için Nikolay'ın orada olduğunu unutmuş göründü. Sonra neler yapıyorsun bakalım diye sordu. Durumum fena sayılmaz. Amerikalıların yanında çalışıyorum. Tercüman olarak. Ya seni kabul ediyorlar mı? Varlığımı aldırmıyorlar. Bu da iyi tabii. Daha bile iyi aslında. Bir sessizlik daha oldu. Tam Nikolay yeniden önemsiz sözler söylemeye hazırlanırken Kişikava-san elini kaldırdı. Elbette soruların olmalı dedi. Sana her şeyi çabuk ve basit şekilde anlatayım. Bir daha bu konuya dönmeyiz. Nikolay başını eğerek kabullendi. Mançurya'daydım biliyorsun. Hastalandım. Zatürreymiş. Yüksek ateşle komaya girdiğim sırada Ruslar yattığım hastanenin bulunduğu birliğe saldırmışlar. Kendime geldiğim zaman yeniden eğitme kampındaydım. Sürekli göz altında olduğum için birçok arkadaşlarımın teslim olmaktan, esir düşmekten kurtulmak için geçtikleri kapıya varamadım. Benden başka ancak birkaç subay eşitleri olmuştu. Onları bir yere götürdüler, bir daha da haberlerini alamadık. Bizi yakalayanlar subayların yeniden eğitilmeye değer kişiler olmadığı düşüncesindeydiler. Ben kendi sonumun da böyle olacağını düşündüğüm için elimden geldiği kadar sakin şekilde bekliyordum. Ama öyle olmadı. Anlaşılan Ruslar iyice eğitilmiş bir Japon generalinin tekrar Japonya'ya dönerse onlara geleceğe ait planlarında yardımcı olabileceğini düşünmüşler. Beni yeniden eğitebilmek için çok, pek çok yöntemler kullandılar. Fiziksel olanları en kolay dayanılabilenleriydi. Açlık gibi, uykusuzluk gibi, dayak gibi. Ben inatçı bir ihtiyarım. Kolay kolay yeniden eğitilemiyorum. Japonya'da ailem de kalmadığı için bana karşı kullanılabilecekleri rehine yok demekti. Diğerlerini eğitmekle kullandıkları bu duygusal kırbaç benim için geçerli değildi. Uzun zaman geçti sanıyorum, 1,5 yıl kadar. İnsan gün ışığını hiç görmeyince mevsimleri hesaplamak kolay olmuyor. Dayanma gücü ise her zaman 5 dakika daha, 5 dakika daha diye ölçülüyor. Bu hayata 5 dakika daha dayanabilirim diyor insan. General bir sürü çeşitli işkencelerin anıları arasında kayboldu. Sonra sarsıldı ve hikayesine kaldığı yerden devam etti. Bazen sabırları taşıyordu. O zaman bana bilinçsiz geçirebileceğim uzun dinlenme süreleri vermek hatasına düşüyorlardı. Bir sürede böyle geçti. Aylar artık dakikalarla ölçülüyordu. Derken birdenbire beni yeniden eğitme yolundaki çabalarına son verdiler. Ben tabii artık öldürüleceğimi düşündüm. Oysa onlar çok daha alçaltıcı bir başka yol bulmuşlar. Beni temizleyip bitlerimi ayıkladılar. Bir uçak yolculuğu, sonra bir tren yolculuğu, peşinden bir uçak yolculuğu daha ve kendimi burada buldum. Bir ay burada niyetlerin ne olduğunu bilmeden bekledim. 15 gün kadar önce Albay Gorbatov adında biri beni ziyaret etti. Benimle çok açık konuştu. İşgalci ülkelerden her biri kendinden beklenen sayıda savaş suçlusunu yargı organlarına teslim etmiş. Sovyetler ise hiç kimseyi çıkarmamışlar. Uluslararası adalet mekanizmasına hiçbir direkt katkıları olmamış. Yani benden önce. Ama efendim, Kişikava-san tekrar elini kaldırıp onu susturdu. Ben bu son ayıbı göğüslememeye karar verdim. Ama kendimi kurtarabilecek durumda da değildim. Kemerim bile yok. Üstümdeki elbiseler gördüğün gibi kanava kumaşından. Yırtmaya gücüm yetmiyor. Yemeklerimi tahta kaşıkla, tahta bir çanaktan yiyorum. Yalnızca elektrikli tıraş makinesiyle tıraş olmama izin veriyorlar. O da gözlem altında. Generalin yüzüne gri renkte bir gülümseme yayıldı. Görünüşe göre Sovyetler bana büyük önem veriyorlar. Beni kaybetmek istemiyorlar. 10 gün önce yemek yemekten vazgeçtim. Sandığından daha kolay bir şey. Beni korkutmaya çalıştılar. Ama insan yaşamak istemediğine karar verdikten sonra karşısındakilerin korkutma gücünü de ellerinden almış oluyor. Böyle olunca beni bir masanın üstüne yatırıp boğazıma lastik bir boru soktular ve sıvı vererek beslediler. Korkunç bir şeydi, alçaltıcı. Aynı anda hem yiyip hem kusmak, onursuz bir şey. Onlara tekrar yemeye başlayacağıma söz verdim. Ve işte şimdi buradayım. Bu özeti anlatırken generalin gözleri sürekli olarak önlerindeki tahta masanın üstünde dolaşmıştı. Dikkatle ama bulanık bakışlarla bakıyormuş gibi. Nikolay'ın gözleri ise dışarıya taşmak isteyen yaşlardan yanıyordu. Gözlerini uzaklara dikmişti. Kırpmaya cesaret edemiyordu çünkü kırptığı anda yaşlar yanaklarından aşağıya süzülecek, babasını yani dostunu utandıracaktı. Kişikavasan içine derin bir soluk çekip başını kaldırdı. Yo, buna gerek yok Nikko. Nöbetçiler bakıyor. Onlara bu tatmin duygusunu vermemelisin. Uzanıp Nikolay'ın yanağını okşadığında eli öylesine sert indi ki sanki bir yöneticinin tokadıydı attığı. Amerikalı nöbetçi hemen doğruldu. Sphinx'te çalışan yurttaşını bu Guk generalin elinden kurtarmaya hazırlandı. Ama Nikolay yüzünü elleriyle ovuşturup duruyordu. Yorgunmuş gibi gözyaşlarını da bu hareketin arasına saklayıp yok etti. Kishikawa-san yepyeni bir enerjiyle. Yakında Kajikawa'da tomurcukların mevsimi gelecek dedi. Orayı ziyaret etmeyi düşünüyor musun? Nikolay yutkundu. Evet. Bu iyi işte. Demek işgal kuvvetleri o ağaçları kesmediler. Fiziksel olarak kesmediler. General başını salladı. Dostların var mı Niko? Benimle oturan insanlar var. Dostum Otake'nin ölmeden önce yazdığı bir mektuba göre onların evinde bir kız varmış. Bir öğrenci. Özür dilerim ama adını hatırlayamadım. Galiba onun çekiciliğine karşı pek kayıtsız değilmişsin. Onu hala görüyor musun? Nikolay cevap vermeden önce biraz düşündü. Hayır efendim, görmüyorum. Kavga etmemişsindir umarım. Hayır, kavga etmedim. Senin yaşlarında sevgiler bir coşar bir diner. Daha büyüdüğün zaman bazı sevgilere umutsuzca sarıldığını fark edeceksin. Nikolay'ı oyalamak için konuşmak generali yoruyor gibiydi. Aslında söylemek istediği hiçbir şey yoktu. Son 2 yıllık tecrübelerinden sonra öğrenmek istediği bir şey de kalmamıştı. Başını eğip masaya baktı. Kendini kısa kısa tane tane çocukluk anılarına terk etti. Hayal gücünü bu yolla uyuşturmayı iyice öğrenmişti. Başlangıçta Nikolay da sessizlikte bir rahatlık buldu. Fakat az sonra birlikte sessiz olmadıklarını, ayrı ayrı sessiz olduklarını fark etti. Minyatür Go takımını çıkarıp cebinden çektiği torbanın içindeki taşlarla birlikte masanın üstüne koydu. "Bize birlikte bir saat verdiler efendim," dedi. Kishikawa-san büyük bir çabayla bilincini şimdiki zamana getirdi. Ne? Ha evet, bir oyun ha. İyi, çok güzel. İşte bu birlikte ve acı duymadan yapabileceğimiz bir şey. Ama ben uzun süredir oynamadım. Senin için ilginç bir rakip olamayacağım Nikko. Otake-san'ın ölümünden bu yana ben de oynamadım efendim. Ya öyle mi? Evet, korkarım eğitim yıllarımın ziyan olmasına sebep oldum. Hayır, o ziyan edilmeyecek bir şeydir. Derin konsantre olabilmeyi öğrendin, kurnaz düşünmeyi, soyut şeylere sevgi duymayı, günlük teferruattan uzakta yaşamayı öğrendin. Bunlar kayıp değil. Evet, hadi oynayalım. Farkında olmadan eski günlerine dönmüş gibi ve Nikolay'ın şimdi usta bir oyuncu olduğunu unutmuş gibi General Kishikawa ona 2 hamlelik bir avans verdi. Nikolay da tabii hemen kabul etti. Bir süre dalgın ve sıradan bir oyun oynadılar. Yalnızca acı verebilecek anıları ve ihtimalleri kafalarından uzaklaştıracak kadar enerji harcadılar. Sonunda general başını kaldırdı, içini çekerek gülümsedi. "Olmuyor," dedi. "Kötü oynadım ve oyunun bütün acısını kaçırdım. Ben de öyle." Kishikawa-san başını salladı. "Evet, sen de öyle. Eğer isterseniz tekrar oynarız efendim. Gelecek ziyaretimde. Belki o zaman daha iyi oynayabiliriz. Öyle mi? Beni tekrar ziyaret etme iznin var mı?" "Evet, Albay Gorbatov yarın da gelebileceğimi kendisi söyledi. Daha sonrası için ona yeniden başvurmam gerekecek." General başını iki yana salladı. "Çok kurnaz bir adam bu Albay Gorbatov," dedi. "Ne bakımdan efendim?" Benim sığınak taşımı oyun tahtasından kaldırmayı başardı. Efendim? Senin buraya gelmene neden izin verdi sanıyorsun Nico? Merhametinden mi? Şerefli bir ölüme ulaşabilme şansım tümüyle elimden alındıktan sonra ben de mahkemede hiç konuşmamaya karar vermiştim. Mümkün olduğu kadar onurlu bir sessizlik içinde geçirecektim duruşmayı. Bazılarının yaptığı gibi arkadaşlarımı veya üstlerimi suçlayacak sözler söylemeyecektim. Hiç ağzını açmayacak, onların vereceği cezayı kabul edecektim. Tabii bu Albay Gorbatov'un ve yurttaşlarının hoşuna gitmiyordu. Ellerindeki tek savaş suçlusunun propaganda değeri kaybolacaktı o zaman. Ama ellerinden de bir şey gelmiyordu. Cezaları da, tehditleri de aşmış durumdaydım artık. Bana karşı kullanabilecekleri duygusal rehineler, yani ailem falan olmadığı için beni onlarla da korkutamıyorlardı. Çünkü onların bildiği kadarıyla bütün ailem Tokyo bombardımanında ölmüştü. Derken kader onlara seni sundu. Beni mi efendim? Gorbatov yeterince kurnaz ve zekidir. Bana karşı büyük sevgi ve saygı beslemeseydin, işgal kuvvetleri yanındaki hassas durumunu tehlikeye atıp beni görmeye kalkışmayacağını düşünmüş olmalı. Mantık yoluyla benim de bu duygulara karşılık verdiğimi hesapladı. Haksız da değil ve şimdi işte duygusal rehinesini kazanmış oldu. Senin buraya gelmene izin vermesi, seni elinde tuttuğunu bana göstermek için ve gerçekten de elindesin Nico. Eşi bulunmaz derecede hassas bir durumdasın tehlikelere karşı. Vatandaşlığın yok. Seni koruyacak bir konsolosluk yok. Seni seven dostların yok. Üstelik kimliklerin de sahte. Bunların hepsini bana kendisi anlattı. Korkarım demiri tavına getirdi oğlum. Kişikavasa'nın anlattıkları Nikola'yı giderek daha çok etkiliyordu. Generalle ilişki kurabilmek için harcadığı bütün o çabalar, bürokrasiye bütün o boğuşmalar sonunda generali sessizlik kalkanından yoksun bırakmaktan başka bir yere varmamıştı. Kendisi Kişikavasan için bir teselli değildi. Ona karşı kullanılan bir silahtı. Nikolay birden birçok duygunun karışımıyla sarsıldı. Öfke, utanç, haksızlık, kendine acıma ve Kişikavasan için üzülme. Generalin gözleri keyifsiz bir gülümsemeyle karıştı. Bu senin suçun değil Niko, benim de değil, kör talih. Bir daha bundan söz etmeyelim. Yarın geldiğinde oyun oynarız. Bu sefer daha iyi oynayacağıma söz veriyorum. General kalkıp kapıya yürüdü. Orada durup kendisini götürecek olan Rus ve Japon askerleri bekledi. Nikolay Amerikalı çavuşa başıyla işaret verinceye kadar adamlar yerlerinden kıpırdamadılar. O da dönüp öteki nöbetçilere bir baş hareketiyle izin verdi ve general odadan çıkabildi. Bir süre Nikolay sessizce oturup tırnakların ucuyla madeni taşları Go tahtasının üzerinden toplayarak torbasına yerleştirdi. Amerikalı çavuş yanına yaklaşıp alçak sesle bir sır paylaşıyormuş gibi sordu. İstediğini öğrenebildin mi? Nikolay dalgın bir sesle hayır diye karşılık verdi. Sonra kendine gelir gibi oldu. Hayır ama tekrar buluşacağız. Onu gene bu sersem guguk oyunuyla yumuşatmaya mı çalışacaksın? Yeşil gözleri kuzey buzları kadar soğuk çavuşa baktı Nikolay. Bu bakışların altında rahatsız olan Amerikalı sözünü açıklamaya çalıştı. Yani bu da satranç gibi, dama gibi bir şey, öyle değil mi? Nikolay batılı olan her şeye karşı duyduğu nefreti saklamaya çalışmadan konuştu. Go ile batı satrancının farkı, felsefe ile muhasebe defteri tutmanın farkı gibidir. Ama dobracılık bazen yakınlaşmayı önlemesine karşın, bazen de cezalanmayı önleyebilen bir şeydir. Çavuşun cevabı içten ve saf bir cevaptı. Dalga geçmiyorsun ya. Nikolay Şafak Köprüsü'nün üstünden Ichigaya Kışlası'nı seyrederken iğne gibi ince bir yağmur damlası yanağını çizip geçti. Kışla sistem biraz bulanık görünmekle birlikte çizgileri yumuşamış değildi. Pencerelerinden dışarıya soluk sarı bir ışık saçıyordu. Japon savaş suçlularının duruşmaları devam ediyor demekti bu. Köprünün korkuluğuna yaslandı. Gözleri görmeden bakıyordu. Yağmur saçlarının arasından, yüzünden, boynundan akıp durmaktaydı. Sugama cezaevinden çıktığı zaman ilk aklına gelen şey... Derhal yüzbaşı Thomas'a başvurup Albay Gorbatov'un düzenlediği duygusal şantaja karşı yardım istemek oldu. Fakat daha bu düşünce kafasında şekle girmeden önce Amerikalılardan yardım istemenin saçmalığını kavradı. Onların da Japon liderleriyle ilgili tutum ve niyetleri Sovyetlerle aynıydı. Tramvaydan inip bir süre yağmur altında amaçsız gezindikten sonra köprünün en yüksek noktasında durmuş, akan nehre bakıp aklını başına toplamaya çalışmıştı. Yarım saat kadar önce, oysa hala içinde kaynayan öfkeyle gücün tüketen çaresizliğin etkisinde ve hala hareketsiz orada kala kalmıştı. Duyduğu öfkenin kökü bir dosta olan sevgiden, bir evlada düşen borçtan kaynaklanıyordu ama artık içinde o basit kendine acıma duygusundan eser yoktu. Gorbatov'un Kişikavasa'nın sessizlik gururundan mahrum etme silahı olarak kendisini kullanması acı bir şeydi. Durumdaki haksızlık dayanılır gibi değildi. Köprünün üzerinde yağmur altında dururken düşünceleri yavaş yavaş alçalıyor, tatlı acı karışım bir kendine acıma duygusuna dönüşüyordu. Bu durumda kendini öldürmeyi düşünmesi de en doğal şeydi. Gorbatov'u en önemli silahtan mahrum etme fikri rahatlatıcı oluyordu. Derken aklına bir şey geldi. Bundan hiçbir sonuç alınamazdı. Bir kez Kişikavasa'na elbette ki Nikolay'ın öldüğü söylenmeyecekti. Dersine ona Nikolay'ı gözaltına aldıklarını, ancak general kendileriyle işbirliği yaparsa serbest bırakacaklarını söyleyeceklerdi. Ve büyük bir olasılıkla general kendini türlü itiraflarla alçaltıp dostlarını ve üstlerini suçladıktan sonra ona son cezayı da verecekler. Nikolay'ın ta başından beri ölmüş olduğunu, kendini ve masum dostlarını boşuna lekelediğini bildireceklerdi. Rüzgar tekrar esip yanağına iğne gibi bir yağmur damlası daha batırdı. Nikolay sendeledi, köprünün korkuluğuna sarılıp çaresizlik dalgalarına göğüs germeye savaştı. O sırada istemeyerek ürperdi ve generalle konuşurken zihninin arka planlarında dolaşıp duran bir düşüncenin su yüzüne çıkmasına izin verdi. Kishikawa kendini öldürmek istediğinden söz etmişti. Aç kalarak ölmeye bile çalışmıştı. Sonra boğazına tüp sokarak kendisini nasıl alçaltıcı bir şekilde sıvılarla beslediklerini anlatmıştı. O anda Nikolay generalin yanında olabilseydi elini uzatması adamın ölüm yoluna sapıp kurtulmasına yeterdi. Nikolay'ın cebindeki plastik kimlik kartı yeterli bir öldürücü silahtı. Tabii çıplak elle öldürme yöntemlerini kullandığı takdirde iş bir saniyede olup biterdi. Bu kitap boyunca Nikolay Hel birçok kez çıplak elle öldürme yöntemlerinden yararlanacak, fakat bu yöntemler hiçbir zaman ayrıntılı biçimde tarif edilmeyecektir. Yazar daha önceki bir kitabında tehlikeli bir dağa tırmanma yöntemini ayrıntılı olarak anlatmıştır. Bu kitabı filme alma sırasında yetenekli genç bir dağcı kaza sonucu düşerek ölmüştür. Daha sonraki bir kitabında ise yazar iyi korunan bir müzeden bazı tabloların nasıl çalındığının ayrıntılarına girmiş, kitabın İtalyanca çevirisi piyasaya çıktıktan bir süre sonra Milano Müzesi'nden 3 tablo anlatılan yöntemle çalınmış ve bulunduklarında ikisinin onarımı yapılamayacak şekilde tahrip edilmiş olduğu görülmüştür. Şimdi de basit sosyal sorumluluk duygusu yazara bir avuç okuyucuyu çok ilgilendirse bile işin acemisi olanlara veya işin acemisi olanlar tarafından bazı zararlar verilmesine sebep olmamak için ayrıntılara hiç girmeme yolunu seçmektedir. Aynı düşünceyle yazar bu kitabında bazı ileri cinsel teknikleri de kısmen gölgede tutmaya çalışacaktır. Çünkü bu tekniklerde konunun tecrübesine sahip olmayanlar için kesinlikle acı verici ve büyük ihtimalle tehlikeli olabilecektir. Kishikawa'sını hayat tuzağından kurtarma fikri Nikolay'ın aklına geldiği anda bunu fazla korkunç bularak bir yana itivermişti. Ama şimdi yağmurun altında karşısında ırksal öç alma binasının silüeti öylece dururken fikir aklına geri döndü ve bu sefer orada kaldı. Kendisine yakın bildiği tek insanı öldürmesi gerektiğini düşünmek acı kaderin bir sillesiydi. Ama şerefli bir ölüm o insana sunabileceği tek değerli şeydi. Aklına eski bir atasözü geldi. Sert işleri kimler yapmalı? Yapabilenler. Bu hareket herhalde Nikolay'ın hayatta yapacağı son hareket olacaktı. Çünkü işgal kuvvetlerinin bütün hayal kırıklığını, hırsını ve öfkesini kendi üzerine çekecekti. Onu en kötü şekilde cezalandırılacaklardı. Nikolay'ın açısından elbette ki kendini öldürmek, generali elleriyle öldürmekten daha kolaydı. Ama hem yararı yoktu hem de bencil bir hareket olurdu. Yağmurun altında metro istasyonuna yürürken Nikolay karnının içinde buz gibi bir kuyunun varlığını hissediyordu. Ama sakindi. Sonunda kendine bir yol bulmuştu. O gece hiç uyku tutmadı. Tanaka kardeşlerin yakınlığını da istemedi. Kızların köylü canlılığı başka bir dünyaya ait gibiydi. Bu gece ona çok rahatsız edici gelecekti. Yana kayan kapıları küçük bir bahçeye açılan karanlık odasına yapayalnızdı. Kapıyı açık bırakmıştı. Yağmurun çakıllara çarparken çıkardığı sesi duyabilmek için sırtında kimonosuyla çoktan sönmüş ateşin başına diz çöküp elleriyle ocağın ılık demirlerini tuttu. İki kez mistik yolculuklarına çıkmayı denediyse de bilinci öfke ve nefretle fazla dolu olduğundan aradaki engeli aşamadı. Gerçi kendisi henüz bilmiyordu ama Nikolay bir daha dağların doruklarındaki üçgen çayırına ulaşamayacak, otlarla ve güneş ışığıyla bir olarak kendini zenginleştiremeyecekti. Olaylar onu bir türlü gideremeyeceği bir nefret engelinin ardında tutmayı sürdürecek, ekstaza varan yolunu tıkalı tutacaktı. Sabahın erken saatlerinde Bay Watanabe Nikolay'ı bahçeye açılan odada dizüstü oturur buldu. Yağmurun durduğunun onun yerini kuru bir ayazın aldığının farkında bile değildi genç adam. Bay Watanabe kapıları hemen kapayıp ateşi yaktı. Bir yandan gençlerin böyle dikkatsizlikleri sonunda kendilerini hasta ederek ödediğini söyleyip kendi kendine homurdanıyordu. Sizinle ve Bayan Shimura ile konuşmak istiyorum. Nikolay'ın bu sözü Bay Watanabe'nin kendi kendine sürdürdüğü homurtuları kesiverdi. Bir saat sonra kahvaltılarını bitirmiş olarak alçak bir masanın çevresinde dizüstü oturan üç kişi Nikolay'ın rastgele kağıda döktüğü isteklerini gözden geçiriyorlardı. Genç adam bütün servetini ve eşyalarını ikisi arasında pay etmeyi uygun görmüştü. Öğleden sonra evden ayrılacağını ve herhalde bir daha hiç dönmeyeceğini söyledi onlara.